Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkileyen her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma yaşam ile uyumlu yaşamın, doğa ile uyumlu yaşamın, özür dilerim, doğa ile uyumlu yaşamın felsefesi olarak bilinen permakültür felsefesini ve teknolojiyle uyumunu ele almak istedik. Çok değerli bir konuğumuz var. Permakültür tasarımcısı Demet Özdamar canlı yayın konuğumuz olacak. Telefonla bize katılacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye'den Ayşe Torun'a bağlanacağız ve kendisinden yepyeni bir servis hizmeti dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım.
Bilal Bey, iyi yayınlar.
Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim.
Söz sizde efendim.
Teşekkürler Bilal Bey. Bu hafta sizlere Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait yeni bir hizmetten bahsetmek istiyorum müsaadenizle.
Lütfen.
Biliyorsunuz kullanıcılarımızın bir kısmı geçmişte ya da yeni bir şekilde yurt dışında çalışmış insanlar olabiliyor. Ülkemizde sosyal güvenlik hakları açısından bu kişilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için farklı çalışmalar yapılıyor. Bunlardan bir tanesi eskiden elden yapılan, resmi evraklarla yapılan bir hizmet. E-Devlet kapısında sunulmaya başlandı. Yurt dışı borçlanma başvurusu, sorgulama hizmeti ve tebligatların görüntülenmesine ilişkin bir hizmetimiz. Bu hizmet aracılığıyla yurt dışında herhangi bir şekilde çalışmış olan kullanıcıların daha sonradan yaptıkları borçlanma başvurularına ilişkin tüm sorgulamaları yapabildikleri ve kendilerine SGK tarafından bir tebligat gönderildiyse, ki biliyorsunuz bu tebligatlar normalde adreslere gönderiliyor ama bir sürü sıkıntı yaşanıyor bunlarla ilgili. Bu tebligatları artık E-Devlet kapısından da kişiler görüntüleyebilecekler.
Bu da önemli. E-Devlet aynı zamanda bu tebligatların bildirilme platformu olarak da bir görev işlemiş oluyor. Emeklerinize sağlık.
Evet. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Ayşe Torun'a bağlandık ve yepyeni bir hizmeti, servisi dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Permakültür tasarımcısı Demet Özdamar. Demet Hanım telefon attığımızda. Demet Hanım.
Merhaba.
Hoş geldiniz. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Hep beraber. Bu permakültür nedir? Nasıl tanımlanabilir? Doğa ile uyumlu yaşam dedim ben ama.
Doğru söylemişsiniz aslında. Yani permakültür kavramı Avustralyalı ekolog Bill Mollison ve öğrencisi David Holmgren tarafından yaratılmış etik temelli sürdürülebilir insan yerleşimleri tasarım bilimidir. Bu permakültürün en kısa tanımıdır. Bu tasarımda sadece insanın değil, çevresinde bulunan canlı, cansız sistemlerin de sürdürülebilirliği gözetilir. Doğal döngülere dayanır, ekolojik sisteme dayanır, doğayı örnek alan bir yöntemdir.
Hı hı. Bu sadece o zaman bu programda tarım üzerine konuşacaktık, onu planladık. Ama sadece tarımı kapsamıyor anladığım kadarıyla. Belki mimari de bunun içine girebilir.
Evet Bilal Bey. Genelde düşünen bu bir yanılgı aslında.
Hı hı.
Permakültür nedir denildiği zaman çok komik cevaplar da bazen biz duyabiliyoruz. İsterseniz önce bu kelime açılımından yola çıkalım.
Lütfen.
Permakültür kelimesi kalıcılık, sürdürülebilirlik anlamına da gelen İngilizce permanence kelimesi ile culture, kültür kelimesinin birleşiminden meydana gelmiştir.
Hı hı.
Kültür kelimesinin altında insanı ilgilendiren tüm faaliyetler yer alır. Ya nedir bu faaliyetler diye soracak olursanız, insanın barınma ihtiyacı, gıda ihtiyacı, insanın sosyalleşmesi, insanın etik değerleri, bütün enerji, sürdürülebilir doğal kaynaklar, bunların hepsi bu kültür kelimesinin altında aslında yer alır. Kültürler sürdürülebilir tarım temeli ve toprak kullanma etiği olmadan uzun süre yaşayamayacağı için bu birleşik sözcük sadece kalıcı tarımı değil, aynı zamanda kalıcı kültürü de ifade etmektedir.
Çok önemli. Çok geniş bir çerçevesi var aslında permakültürün.
Kesinlikle öyle. Bu yaklaşım ile permakültür aslında bir tarımsal tasarım felsefesi olmaktan çıkmış ve global bir toplumsal hareket olmaya doğru evrilmiştir.
Hı hı. Tabii biz şimdi programımızın süresi kapsamında organik tarımı veya permakültürün tarım dikeyini konuşalım istiyoruz. Birkaç böyle pratik uygulama, hani bu tanımsal çerçeveden sonra aklımızda daha iyi oturması için mesela permakültür tarımı veya bu felsefenin tarım ayağında hangi uygulamalar var bizim gördüğümüz veya görebileceğimiz, bugün olan, ileride olan olabilecek?
Evet, şimdi permakültür doğaya rağmen değil, doğayla birlikte çalışan, süreklilik arz eden, uzun süren gözleme dayanan, iyi düşünerek tasarlanan, tüm öğeleri değerlendiren, tek ürün yerine pek çok ürünlü bir sistem kuran, bitkilerle hayvanların tüm işlevlerini göz önünde bulundurarak ele almanın felsefesidir aslında. Hı hı. Yani permakültür uygulaması dediğiniz zaman çok geniş tabanlı aslında buna bakmanız gerekir. Örneğin büyük arazilerde göletlerden tutun, küçük biz gıda ormanı diye tanımlarız. Bitki ve sebze yetiştirdiğimiz yerleri, gıda ormanları, işte yağmur hendekleri, orada bulundurduğunuz, yaşadığınız ev, mıntıkalar ve dilimler diyerek tasarımımızı yaparız. Hepsi aslında bu kapsamın içine girer. Hayvan yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, hepsi aslında permakültür tasarımının içinde yer almaktadır. Hı hı. Evet, yani Türkiye'de siz örnekler mi sordunuz?
Evet, yani hani bu teknikler arasında neler var? İşte hani suyu iyi kullanma, toprağın doğru işlenmesi, biyolojik çeşitlilik, yani organik tarımın tüm teknikleri permakültür içine giriyor mu?
Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Aslında bir kavram kargaşası yaşanıyor. O 1900 biliyorsunuz 50'lerden sonra aslında konvansiyonel tarım başlamıştır dünyada. Hı hı. Ve dünyaya verdiği bu zarar görüldükten sonra da karşısı olarak da işte bu organik, yani daha doğrusu ekolojik tarım altında pek çok başlıkla temiz gıda üretmenin yolları aranmış ve bu başlıklarla ortaya çıkmışlardır. Permakültür de aslında bunlardan biridir. Ya organik tarım da onlardan biridir. Aslında bunlar hepsi birbirine kardeş olarak bakabiliriz. Çünkü çevreye zarar vermeden, insanı gözeterek, canlıları gözeterek üretim yapmayı hepsi hedef alır. Bir de permakültürden bahsederken permakültürün 3 tane etik kuralı var. Bunlardan da bahsetmek lütfen gerekir. İlk kural aslında dünyayı gözetmektir. Dünyaya özen göstermek gerekir. Gezegenimizde bulunan bütün varlıkların yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli koşulları sağlamak, doğal ortamları, ekosistemleri korumak, doğal döngülerin devamlılığını sağlamak gerekir. Bu da biyoçeşitliliğin korunması, bozulmuş, zayıflamış toprağın güçlendirilmesi, su kaynaklarının korunması, fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanıp fosil atık kullanımını azaltılması yoluyla olur. Bu düşünce zararsız ve iyileştirici faaliyetleri ve doğal kaynakların tutumlu bir şekilde kullanılmasını içerir. Dünyaya özen gösterirken tabii insana özen göstermek de önemlidir. Bu yüzden ikinci etik kuralımız bizim insana özen göstermektir. Yaşam için gerekli temel gereksinimleri doğayı kirletmeden, yok etmeden karşılamaya çalışmak ve bu temel kaynaklara herkesin erişebilmesini sağlamak için çalışmak gerekir. En son benim en çok aslında en çok demem belki çok doğru olmayacak ama en çok uygulamaya çalıştığım etik kurallardan biri de adil paylaşım. Çok tüketme, üret.
Çok ihtiyaç var sanırım günümüzde bu adil paylaşım felsefesine.
Kesinlikle evet. Bütün dünyada ihtiyaç var buna. İnsan hep tüketen değil, üretici olmalıdır. Permakültür felsefesi önce kendini kurtar, fazlalık üretebiliyorsan paylaş ilkesini benimser. Bu düşünceyle canlı refahının artılmasını hedefler. Zaman, para, enerji, bütün bunların fazlasını dünyaya ve insanlara özen gösterme amacını gerçekleştirmek için kullanmak, dünyaya özen göstermek için üçüncü bileşendir aslında. Fayda üretmek ve adil paylaşım için tüketim miktarının azaltılması, aşırı nüfus artışına sınır getirilmesi, her bir bireyin ekolojik ayak izini küçültmesi gerekir. Böylece doğanın da biyokapasitesi artırılabilir.
Olarak aslında hem tanımı hem çerçevesi hem ilkeleri, pratik uygulamalarını da konuşmuş olduk. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Permakültür tasarımcısı Demet Özdemar'la permakültür felsefesini anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu ikinci kısımda teknolojiyle olan ilişkisini konuşalım isterim biraz. Teknoloji kullanımı, günümüzün gelişmiş teknikleri, permakültürün felsefelerine aykırı mı, beraber çalıştıkları örnekler var mı? Nasıl görüyorsunuz?
Şimdi endüstriyel tarımın doğaya ve canlılara verdiği zararı önlemek ve konvansiyonel tarıma bir alternatif olması adına permakültür 1970'li yıllarda ortaya çıkarılmış bir tasarım birimidir. Hı hı. O günkü şartlara göre biçim almıştır. Permakültür geleneksel tarımın erdemine dayanırken değişmeyen tek şey değişim olduğuna göre aynı zamanda teknolojik gelişmelere de açıktır. Yeter ki teknoloji etik ilkeler ile çelişmesin, doğaya, insana ve diğer canlılara zarar vermesin. Bir örnek verecek olursak, su en değerli temel kaynaklarımızın başında yer alıyor. Ve permakültür de su yönetimi ve su hasatı çok değerlidir. Ülkemizde son 50 yıl içerisinde 24 Eğirdir Gölü veya 3 Van Gölü ya da bir Marmara Denizi kadar sulak alanın kuruduğu ya da kurutulduğu biliniyor. Örneğin Akşehir Gölü, çevrede derin su kuyularından tarımsal faaliyetlerin yapılması ve yağış azlığı nedeniyle bozkıra dönüşmüş vaziyette. Burada teknolojik ölçümleme kullanılarak sulama yöntemleri uygulansaydı, gölün üstünde bugün belki büyükbaş hayvanlarımız otlamazdı.
Burayı çok iyi bir kez daha sormak istiyorum. 1970'ten bugüne kadar, yani yaklaşık 55 senede, yarım asırda bir Marmara Denizi mi kaybetti ülkemiz?
Öyle, veriler öyle söylüyor. Evet Bilal Bey.
İnanılmaz.
Gerçekten öyle. Ve biliyorsunuz dünyada tatlı su rezervleri de çok az. %3 kadar bütün dünyada tatlı su içilebilir su rezervi. Ve bunların çoğu da buzulların altında aslında. Yani su bizim çok değerli bir hazinemiz. Gerçekten suyu hepimizin bilinçli kullanması gerekiyor.
Peki bu teknoloji, su hasadı dediğiniz bu kavramda nasıl kullanılıyor? Örnekler neler?
Mesela su hasadı derken biz permakültürde yağmur suyu hasatına yaparız. Yağmur suyu hasatına inanırız ve bunun için çeşitli sistemler vardır. İşte tasarım yaparken en küçük, mesela bahçenize ya da evinize açık bir alana bir kova yerleştirmeniz bile onun hasadını yapmış olmanız demektir.
O anlamda.
Ya da tabii bunu çok büyük sistematik, yine teknolojik şeylerle de birleştirebilirsiniz bu hasatı siz. Ve ya da göletler yapabilirsiniz, hendekler yapabilirsiniz. Eş yükseltilerinize göre hendek açıp ona göre yağmur suyunu hasat edebilirsiniz. Ya yani bu hepsi tasarımda hepsini içerir.
Evet, teknolojinin su hasadında kullanılması. Ben programa çalışırken şöyle bir şey gördüm, birkaç örnek gördüm. Siz de mutlaka uzmanı olduğunuz için daha fazla örnekler vardır. Mesela nerede hangi ürünün verimli olup olmayacağına dair coğrafi temelli veri tabanları hem de yapay zeka ile kullanarak bu verimi arttırdığı böyle uygulamalar varmış. Mesela bir tanesi. Siz de bunu destekliyor musunuz?
Evet, destekliyoruz. Ben aynı zamanda Permatürk Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Şu anda vakfımızda yaptığımız bir çalışma var aslında, haritalama çalışması. Permakültürü benimseyen üreticiler arasında böyle bir çalışmaya giriştik. Coğrafi olarak hani nerede konumlanıyorlar, nerede yer alıyorlar. Ona göre de daha da bunu genişleteceğiz, bu tabanı, bu haritalama çalışmasını.
Bu herkese açık bir harita mı, yoksa sizin vakfınızın içinde olan bir?
Bu aslında şu anda gönüllülerimizle yürüdüğümüz bir harita, ama daha harita değil henüz, daha çalışma aşamasında. Fakat ileride açılım da sağlayabiliriz.
Biz bunu duyurmak isteriz. Öyle bir çalışma nihayet erdiği zaman katkı vermek de isteriz programımızda. Onu da söylemiş olayım. Çok önemli çünkü bu.
Çok teşekkür ederiz. Seve seve tabii ki.
Başka hangi örnekler var? Teknolojik kullanım önümüzde, özellikle çağdaş örnekler günümüzün.
Tabii, mesela dronlar.
Dronlar.
Tabii Tabii biz şimdi tasarım yaparken permakültürde ilk önce olmazsa olmazımız o tasarım yapacağımız yeri gözlemlemektir. Bu gözlemi yaparken de dronlardan yararlanabiliriz. Zaten tasarımı yaparken teknolojik verilerden de yararlanıyoruz. Yani işte bütün internette bulunan iklimsel veriler, işte o coğrafyada bulunan diğer farklı özellikler ve drone'la yaptığımız çekimler, daha sonra buranın eşiksel eğrileri çıkarılıyor, daha sonra buranın tim verileri çıkarılıyor. Böylelikle zaten başta, daha tasarıma başlarken teknolojiden yararlanmış oluyoruz.
Müthiş. Drone teknolojileri de aslında permakültür çalışmalarına da katkı sağlamaya başladı, öyle görünüyor.
Evet.
Evet. Anladığım kadarıyla veri temelli tabanlı, veri tabanları, verinin de kullanılması önemli. Tabii yapay zeka da giriyor bu işin içinde. Günümüzün trend teknolojisi olduğu için söylüyorum. Örnekler var mı bu konuda yapay zeka kullanımı ile ilgili?
Henüz ben görmedim ama çok yakın zamanda olacaktır.
Buradaki en büyük tartışmalardan bir tanesi belki şu. Siz aslında konuşmanızın içinde de anlatırken bize söylediğiniz organik tarım, ekolojik tarım veya işte hani permakültür felsefesiyle yapılacak tarım acaba bugünkü insan nüfusuna yeter mi? Onları doyurur mu? Böyle bir tartışma da var gördüğüm kadarıyla. Sizin fikirleriniz neler?
Aslında bu çok yaman bir çelişki. hep bunu işitiyoruz. Evet. Organik tarım ya da işte permakültür ve yetiştirilen yiyeceklerin insan nüfusuna yeterli olmayacağı varsayımı. Tabii yapılan araştırmalara göre bu yüzyılın sonunda dünyadaki nüfusun 10 milyarı bulacağı öngörülüyor. Şimdi bu 10 milyarı da doyurmak gerekiyor bir şekilde.
Evet.
Aslında bu çoktan hiç konvansiyonel tarım yöntemleri kullanılmadan büyük ürünler yeterince, herkes yetecek kadar ürünler elde edildi. Yıllar önce Japon ekolog Fukuoka tarafından ispat edilmiş. Ekim Sapı Devrimi diye bir kitabı var. Bilmem okudunuz mu, biliyor musunuz?
Duydum ama okumadım. Herkese tavsiye ederim. O başta kendime.
Bu Ekim Sapı Devrimi kitabında da kendisinin 55 yıl boyunca bir suplikte büyük araziler üzerinde tek kimyasal kullanmadan, zaten permakültürün felsefesini yaratırken Bill Mollison da kendisinden çok etkilenmiştir. Ve tonlarca gıdayı elde ettiğini ispatlamış bir kişidir.
Peki ama hani sizin kişisel görüşünüz ve bugünkü durumda yetecek organik tarımı yapmak mümkün mü? Hem tarımsal şeyler, alanlar anlamında, uzman anlamında, tarım sektörünün giderek dünyada küçüldüğü, hani Türkiye'de bile tarım sektörünü çalışan veya işte bu konuda hep o rakamlara baktığım zaman giderek küçülüşen, kentleşen bir nüfus var. Yani bunu acaba büyük şirketlere mi devrediyoruz, tarım devlerine? Onu sormaya çalışıyorum.
Aslında Bilal Bey, ben kendim üreticiyim. Benim Tuzla'da bir bahçem var, selam var. Orada ben permakültür prensiplerine göre üretim yapıyorum. İnanın yetiştirdiğim domatesler tek bir kimyasal olmadan, yani konvansiyonel tarımın hiçbir uygulaması olmadan tamamen permakültür prensiplerine göre şehrin ortasında bir bahçem var benim.
Müthiş.
Ve oradan kilolarca ürün alıyorum. Demek ki mümkün. Ama tabii ki çok şeyle mücadele etmeniz de gerekebiliyor.
Mesela?
Kentin ortasında bir bahçeniz varsa çok komşulardan gelen tabii çevre kirliliği.
Bu sadece kendi kişisel ihtiyaçlarınız için değil. Yani bunu pazara çıkarıp ticari bir faaliyetle yürütüyor musunuz?
Hayır kesinlikle hiçbir ticari kaygım yok. Bunu ben eşime, dostuma, komşuma, aileme, onun için üretiyorum.
Kilolarca domates mi üretiyorsunuz? Ne kadar büyük acaba bir alanınız var? Onu da merak ettim.
1,5 dönüm kadar bir yer burası. Aslında o kadar büyük de değil. Çünkü içinde hem serası var, işte bahçe alanı var, işte permakültüre göre tasarım, işte alet edevat, ben tohum hanem var. Kendim ata tohumundan kendi fidelerimi üretiyorum. Her şeyi kendim yapmaya çalışıyorum. Yani bu mümkün aslında. Hı hı. Yapılabilir ve gerçekten ürün de alıyorsunuz. Zaten permakültürde şu da bir prensiptir. Yani semere gerektir. Semere elde edemiyorsanız zaten yaptığınız boşa çıkar.
O zaman sadece savunucusu değil, pratikte de bunu uyguluyorsunuz. Ne kadar önemli bir şey bu, güzel.
Evet, gerçekten uygulamaya çalışıyorum ve bunu da yaymaya çalışıyorum.
Şimdi adresi isteyeceğim ama büyük,
tabii
bir
ki,
büyük bir kitle sizin oraya domates almaya gelebilir.
Yazın lütfen, uğrayın bize. Çünkü bizim domateslerimizi yiyenler şimdiye kadar domates yememişiz diyorlar. Ya da işte ben yaşlı olanlar çocukluğumuzda yemiştik diyorlar.
Çok önemli. O zaman siz bu tam anlamıyla hani tohumdan hasada bu permakültür felsefesini uyguluyorsunuz.
Uygulamaya çalışıyorum diyelim.
Çok güzel. Bununla alakalı bir de vakıf kurdunuz. Biraz ondan, vakıftan, son 1,5 dakikada vakıftan bahsedelim mi? Belki dinleyicilerimizden gönüllü olmak isteyen, katkı vermek isteyen, merak edenler olacaktır.
Seve seve. Bu arada yönetim kurulu başkanımızın, yönetim kurulu arkadaşlarımın size selamları var. Kendilerine de bahsettim bugün.
Çok
burada
sevindik. Aleyküm selam.
Permakültür Vakfımız Türkiye'de permakültür üzerinde çalışan yegane vakıf. Tek vakıf aslında. İşte bütün bu size saydığım şeyler, doğayı kurtarma rolü ve bunu yayma rolü bizim misyonumuz vakıfta. Hı hı. Beykoz'da, Beykoz Spor Ormanı içinde 24 dönüm kadar Beykoz Belediyesi'nin bize tahsis ettiği bir yerde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çok güzel bir alan. Bütün uygulamaları da orada aslında görebilirsiniz. Eğitimlerimiz var.
Tam onu soracaktım. Mesela bu konuya meraklı bir vatandaş, bir birey gelip eğitim alabilir mi? Bu iş nasıl yapılıyor?
Tabii tabii. Biz orada en büyük avantajımız, hem teorik olarak eğitimleri veriyoruz, hem de pratik olarak orada ne yaptığımızı gösteriyoruz. Atölyeler var, permakültüre giriş eğitimlerimiz var. Permakültüre ilişkin, doğayı korumaya ilişkin tüm eğitimleri açığız. Kendi içimizde bir eğitimci kadromuz var. Dışarıdan da eğitimcilerimiz geliyor. Yine onlar da ders veriyor. Çocuklara atölyelerimiz var. Hatta bu 27 Nisan'da doğum takas şenliğimiz de var.
Şimdi o zaman duyurmuş olalım. 27
evet,
Nisan'da...
Duyurayım.
Tamam.
27 Nisan'da Beykoz Spor Ormanı'nda Permakült Vakfı yerleşkesinde tohum takas şenliğimiz gerçekleşecek. Herkesi bekleriz.
Çok güzel. Emeklerinize sağlık. Şeref verdiniz. Vaktimizin sonuna geldik ama.
Ne demek, ne demek. Ben de çok mutlu oldum burada olduğum için. Çok teşekkür ederim. Bilgiyi yaymada da aracı olduğunuz için, beni de misafir ettiğiniz için.
Çok teşekkür ederiz. Tüm permakültür gönüllülerine, bu felsefi inanlara selam olsun. Bu programımızın kaydını yarın itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Canlı yayında olacağız. İyi hafta sonu. Hoşçakalın.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.